sanat sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri. Radyonuzda ülkemizden sesleri yakından duyacağınız yepyeni programımızla karşınızdayız. Türkiye'nin Sesleri başlıyor. Programı hazırlayan Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, sizlere her hafta Türkiye'nin adını dünyaya duyuran isimlerin yaşamlarından kesitler sunacağız. Azimle çalışarak edindikleri deneyimleri sizlerle paylaşacağız. Onları alanlarında önemli isimler haline getiren, ilham kaynağımız olan başarı öykülerini aktaracağız radyomuzda. Bilim, sanat ve spor alanlarındaki özverili çalışmalarıyla bizleri gururlandıran ve yollarımıza ışık olan bu isimleri evlerinize konuk edeceğiz. Bu ilk bölümümüzü mimari anlayışıyla tüm dünyanın beğenisini toplayan eserlere imza atan değerli bir isme ayırıyoruz. Mimarlık tarihi konusunda çalışan uzmanların deha olarak nitelendirdiği bir isim. Mimar Sinan. Döneminin Osmanlı topraklarına, köprüden kervansaraya, camiden medreseye kadar yüzlerce eser kazandırdı Koca Sinan adıyla da anılan bu usta mimar. Gelin hep birlikte Mimar Sinan'ın yaşadığı döneme gidelim ve onun yaşamına şöyle bir perde aralayalım. Osmanlı döneminin bu büyük ismi Kayseri'nin Ağırnaz köyünde dünyaya geldi. Ailesi ve çocukluk yılları konusunda detaylı bilgi olmamakla birlikte 1512 yılı dolaylarında Yavuz Sultan Selim döneminde devşirme olduğu biliniyor. Çocukların en az 8, en çok da 18 yaşındayken devşirme olarak alındığı düşünüldüğünde Sinan'ın doğum yılıyla ilgili de bir tahmine ulaşılabiliyor. 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başlarında dünyaya gelen Sinan, devşirme olarak alınmasından sonra çeşitli eğitimlerin ardından Yeniçeri Ocağı'na gönderildi ve birçok sefere katıldı. Sinan'ın aslında mimar olmak istediği ve dolayısıyla kendini bu ideali doğrultusunda yetiştirmeye çalıştığı biliniyor. Sinan, Yeniçeri Ocağı ile katıldığı seferlerde gördüğü coğrafyaların mimari geleneklerini inceleme fırsatı buldu. Ve bu seferlerdeki inşa faaliyetlerinde görevlendirildi. Böylece Mimar Sinan 1530'larda ilk eserlerini vermeye başladı. Sinan'ın ilk eseri 1536-1537 yıllarına tarihlenen Halep'teki Hüsreviye Camii. Mimar Sinan baş mimarlık unvanını da azimli ve kararlı çalışmalarının meyvesi olan takdir ve beğeniyi kazandıktan sonra aldı. Bir sefer sırasında gösterdiği başarı ona alanında yükselme imkanı sundu. Karabuğdan seferi sırasında Prut Nehri üzerine 13 günde kurduğu köprü sayesinde Sinan dikkatleri üzerine çekti. Zor koşullarda ve kısa sürede inşa ettiği bu köprü Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük beğenisini kazandı. Baş mimar Acem Ali'nin vefatının ardından Mimar Sinan 1538 yılında baş mimarlık görevine getirildi. Aralıksız olarak 50 yıl boyunca bulunduğu bu görevde emrinde çalışanlarla yüzlerce esere imza attı. Bu eserlerin büyük çoğunluğu da İstanbul ve çevresinde bulunuyor. Mimar Sinan gerek doğduğu köy olan Ağırnas'ın mimarisinden, gerekse yaşadığı dönemin Osmanlı hakimiyetindeki topraklarından etkilenerek geliştirdi mimari üslubunu. Böylece mimari geleneği, sanatıyla birleştirerek yaptığı tasarımları tüm ziyaretçilerin hayranlığını kazandı. Mimar Sinan'ın usta-çırak ilişkisi içinde yetiştiği ortam ve sonrasındaki çabası üzerine söyledikleri, bize onun kendini nasıl geliştirdiği, üslubunu nasıl oluşturduğu konusunda da fikir veriyor. Şöyle diyor Mimar Sinan.
Bu değersiz kul, Sultan Selim Han'ın saltanat bahçesinin devşirmesi olup, Kayseri sancağından oğlan devşirilmesine ilk defa o zaman başlanmıştı. acemi oğlanlar arasından sağlam karakterlilere uygulanan kurallara bağlı olarak kendi isteğimle dülgerliğe seçildim. Ustamın hizmetinde tıpkı bir pergelin sabit ayağı gibi kararlı bir biçimde çalıştım, merkezi ve çevreyi gözledim. Sonra da yine pergelin gezen ayağı gibi başka diyarları gezmeye özendim. Bir zaman padişahın hizmetinde Arap ve Acem diyarlarında gezip dolaşarak her yüksek eyvandan bir köşe ve her viran tekkeden bir kırıntı belleyip yine İstanbul'a döndüm. Bir süre daha büyüklerin hizmetinde bulunduktan sonra kapıya çıktım.
Bu sözler onun sabırla, ustalarını izleyerek ve merak duygusuyla çalıştığını gösteriyor bizlere. Usta-çırak ilişkisinin, bitmeyen araştırma isteğinin önemini anlatıyor. Ustalarına olan saygısı, gözlem yeteneği ve çalışma azmiyle birleşince Sinan, kendini göstererek diğerlerinin arasından sıyrılabildi ve baş mimarlık mertebesine kadar erişti. Bu kararlı tutumuna büyük bir imparatorluğun desteği de eklenince emsali bulunmayan eserler ortaya koydu. Ve böylece mimarlığın mihenk taşlarından biri haline geldi bu büyük sanatçı. Katıldığı seferlerde farklı coğrafyalarda birbirinden farklı mimari üslupları gözlemleme imkanı buldu Mimar Sinan. Bu üslup özellikleri onun kendi anlatım biçimini oluşturmasına imkan tanıdı. Gözlemlerini ustalarıyla çalışırken öğrendiği malzeme bilgisiyle sentezleyerek yaptığı eserler bugün hala dimdik ayakta. Geleceğin mimarlarına, sanatçılarına birer örnek oluşturuyor ve oluşturmaya da devam edecek. Gelin Mimar Sinan'ın biraz da eserlerine daha yakından bakalım hep birlikte. Mimar Sinan yaşamı boyunca büyük çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere Edirne, Ankara, Kayseri, Erzurum, Manisa, Bolu, Çorum, Kütahya şehirlerimizde ve Halep, Şam, Budin gibi Osmanlı egemenliğinde kalmış topraklarda birçok eser bıraktı. İstanbul'da olan eserlerden birkaçı şöyle. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa için yapılan Beşiktaş'taki türbe, Üsküdar'daki Atik Valide Sultan Külliyesi, Kemerburgaz'daki Havz-ı Kebir, Eyüp'teki Kovuk Kemer ve Zal Mahmut Paşa Külliyesi, Ortaköy'deki Hüsrev Kethüda Hamamı, Fatih'teki Semiz Ali Paşa Medresesi ve daha niceleri. Bu da bize gösteriyor ki Mimar Sinan birçok farklı işlevde yapı inşa etti. Gelelim Mimar Sinan'ın çok bilinen eserlerine. İstanbul'daki ilk eseri olan Şehzade Camii'ni 1543-1548 yılları arasında inşa etti Sinan. Çıraklık eseri olarak anılan bu esere böyle denmesine bakmayın. Çünkü kendisi bu eserde de diğer eserlerinde olduğu gibi hep yeniyi aradı. Yeni denemeler yaparak kendiyle yarıştı. Eskiyle harmanladığı denemelerinin bir alanı haline geldi tasarladığı bu mekan. İlk kez denedi yarım kubbeyi Şehzade Camii'nde. Yarım küre şeklindeki büyük kubbeyi saran dört yarım kubbeli bir yapı inşa etti. Kanuni Sultan Süleyman adına inşa ettiği Süleymaniye Camii, Sinan'ın kalfalık eseri olarak biliniyor. Caminin 27,5 metre çapında büyük bir kubbesi bulunuyor. Ana kubbe kasnağında aydınlatmanın iyi olabilmesi için 32 pencere yer alıyor. Kanuni Sultan Süleyman da Hürrem Sultan'ın türbeleri de Süleymaniye Camii'nin dış avlusunda bulunuyor. Avlunun tam ortasında bulunan şadırvanıyla, yüksek minareleriyle, diğer mimari unsurları ve bezemeleriyle bu eserinde de Mimar Sinan yeniyi aramaya devam etti. Ustalık eseri olan Edirne'deki Selimiye Camii ise dünya mimarlık tarihinin baş eserlerinden kabul ediliyor. II. Selim tarafından yaptırılan eserin dört minaresi bulunuyor. Ancak onu benzersiz kılan bir özelliği var ki o da kubbesi. Mimar Sinan daha önce hiçbir dönemde görülmemiş bir yöntem denedi ve yine kendini aşan bir yaklaşım sergiledi. Bu yapıda yarım kubbelerle desteklenen bir kubbe yerine farklı bir teknik uyguladı. 31 metreyi aşan çapıyla kubbeyi kemerlerle birbirine bağlanan fil payı adı verilen 8 sütuna yerleştirdi. Bu nedenle de cami hem içten hem de dıştan bakıldığında bütünlüklü olarak algılanıyor. Kubbenin yanı sıra üçer şerefesi bulunan 4 minaresi de yapının görkemini bir kat daha artıran unsurlar arasında. Selimiye Camii, UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan çok kıymetli bir eserimiz. Mimar Sinan baş mimarlık görevini yarım asır boyunca sürdürdü. Bu dönem Sinan Çağı olarak da anılıyor. Mimar Sinan'ın eserleri doğudan batıya uzanan çok geniş bir coğrafyada var olmuş, büyük bir imparatorluğun izlerini taşıyor. Bu yapılar, bir imparatorluğun görkemini ve kudretini tüm dünyaya ilanının göz alıcı sonuçları. Osmanlı dönemi için Sinan Çağı eserleri devletin gücünün göstergesiydi. Dolayısıyla devlet tüm imkanlarıyla Mimar Sinan'ın yanında oldu. Ve o, büyük sanatsal dehasıyla birleştirdiği imkanları çok iyi değerlendirerek tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Mimar Sinan'ın eserlerinin zenginliği, onun eserlerinde yer alan birçok görsel öğeden de kaynaklanıyor. Süslemede kullanılan çiniler, ahşap oymalar, sedef ve fil dişi kakmalar, metal işçiliğinin örneği olan kandil ve şamdanlar, vitraylar, onun eserlerinin biçim ve renk açısından ne kadar zengin olduğunu gösteriyor bizlere. Bir Sinan Çağı eserini gördüğümüzde bu kadar çeşitlilik içinde yakalanmış müthiş bir uyumu deneyimliyoruz. Ve bu uyum bize onun büyük sanatsal dehasını ispatlar gibi. Biraz da Mimar Sinan'ın özel yaşamına ve karakterine değinelim. Mimar Sinan'ın özel yaşamı bilinmezlerle dolu. Onun kişiliği ve özel yaşamı konusunda bilgi alınabilecek günlükleri ya da çağdaşlarının yazdığı herhangi bir belgeye rastlanmıyor. Şair, nakkaş ve biyografi yazarı Sa'i Mustafa Çelebi'nin Yapılar kitabı, Mimar Sinan'ın kendi anlatımıyla kaleme alındı. Ancak eserde onun özel yaşamından izler yer almıyor. Fazıl Hayati Çorbacıoğlu'nun 1970'lerde kaleme aldığı Koca Sinan adlı bir tiyatro oyunu bulunuyor. Oyunda Mimar Sinan, dahi ve sanatçı kişiliğiyle ön plana çıkarken, Kanuni Sultan Süleyman, yapının hızla tamamlanmasını isteyen bir yönetici. Bu iki farklı karakterin karşılaşmasıyla kuruluyor oyun. Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan'a duyduğu iddia edilen aşk da 1970'lerde kaleme alınan tiyatro oyununa kadar karşımıza çıkmıyor. Dolayısıyla kurmaca bir hikaye olduğu söyleniyor. Mimar Sinan hakkında özel yaşamına dair kurmaca öykülerin yer aldığı başka oyun ve kitaplar da var. Yine dizi, film ve belgesellerde de çıkıyor karşımıza. Mimar Sinan öyle bir eserde daha karşımıza çıkıyor ki, onun mimari dehasının simgelerinden olan kubbelerinin enginlik ve kapsayıcılık hali geliyor aklımıza adeta. Tuluyhan Uğurlu'nun Senfoni Türk albümünde yer alan ve bir süredir fonda duymakta olduğunuz Sinan'ın Kubbeleri adlı eserini dinliyoruz şimdi hep birlikte. Mimar Sinan'ın Kayseri'deki ailesiyle bağlarını koparmadığı düşünülüyor. Sinan'ın vakfiyesinde bulunan bilgiler ışığında şehit olan oğlu Mehmet'le Neslihan ve Ümmihan adında iki kızı bulunduğu biliniyor. Torununun mezarı da Edirne'de. 9 Nisan 1588'de hayata gözlerini yuman Mimar Sinan'ın Süleymaniye Külliyesi'nde yer alan türbesinin planı bir pergele andırıyor. Bu da bizlere büyük mimarın kendisini bir pergele benzettiği sözlerini hatırlatıyor. Usta mimar, pergelin sabit ayağı gibi kararlı bir biçimde ustasının hizmetinde çalıştığını, ancak pergelin hareketli ayağı gibi gezip gözlemleme arzusunda olduğunu dile getirmişti sözlerinde. Mimar Sinan'dan öğrendiğimiz en önemli şey sanıyoruz ki kararlılık ve azim. Bu ikisi çok çalışmak ve gözlem yeteneğiyle de birleşince başarı kaçınılmaz hale geliyor. Sevgili dinleyiciler, bugün Türkiye'nin Sesleri programında sizler için mimarlık tarihinin mihenk taşlarından birinin, Mimar Sinan'ın yaşamına perde araladık. Onun dehasının, çalışma azmi ve gözlem yeteneğiyle birleşince nasıl büyük şaheserler meydana getirdiğine şahitlik ettik hep birlikte. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, bir sonraki programımızda yine Türkiye'nin bir diğer gurur kaynağının yaşamına perde aralamak istiyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Sanat, sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri.